Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Simon Winchester'ın The Professor and the Madman adlı kitabı, tarih, biyografi ve dilbilim tarihini bir araya getiren anlatı temelli bir kurgu dışı eserdir. Kitap, İngilizcenin en kapsamlı tarihsel sözlüklerinden Oxford English Dictionary'nin hazırlanma sürecini, bu dev projede kesişen iki sıra dışı hayat üzerinden ele alır. Bir tarafta sözlüğün baş editörü, İskoç kökenli ve büyük ölçüde kendi kendini yetiştirmiş James Murray vardır. Diğer tarafta ise Amerikan İç Savaşı gazisi Dr. William Chester Minor bulunur. Minor, Broadmoor'daki adli akıl hastanesinde tutulurken sözlüğe binlerce alıntı ve kullanım örneği gönderir. Winchester'ın amacı yalnızca bir sözlüğün nasıl yazıldığını açıklamak değildir. Aynı zamanda bilgi üretiminin kurumsal merkezlerin dışından da gelebileceğini, titiz çalışmanın insan hayatındaki yıkım ve hastalıkla yan yana var olabildiğini gösterir. Eser, Victoria dönemi Britanya'sının sınıf yapısını, ruh sağlığına yaklaşımını ve İngilizcenin imparatorluk çağındaki yayılmasını da arka planına alır. Sonuçta ortaya, kelimelerin tarihini insanların kırılgan tarihleriyle ilişkilendiren yoğun bir inceleme çıkar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Oxford English Dictionary'nin alıntıya dayalı, kolektif çalışma sistemi. Kitabın temel meselelerinden biri, Oxford English Dictionary'nin sıradan bir sözcük listesi olarak değil, kelimelerin tarih içindeki yaşamını kayda geçiren bir çalışma olarak tasarlanmış olmasıdır. Projenin ilk fikri 1851'de ortaya çıkar ancak hedefin büyüklüğü kısa sürede anlaşılır. Editörlerin sadece bir kelimenin güncel anlamını yazması yeterli değildir. Kelimenin hangi dönemde ortaya çıktığını, farklı yazarlar tarafından hangi bağlamlarda kullanıldığını, anlamının zamanla nasıl değiştiğini gösterecek örnekler bulmaları gerekir. Bu nedenle binlerce gönüllüden, okudukları eserlerde dikkatlerini çeken kelimeleri ve cümleleri fişlere yazıp göndermeleri istenir. Murray'nin yönettiği düzen bu dağınık katkıları sınıflandırılabilir bir bilgi sistemine dönüştürür. Her alıntı, bir tanımın sınırlarını denetleyen tarihsel kanıt işlevi görür. Winchester, bilgisayarların, dijital aramaların ve veri tabanlarının olmadığı bir çağda yürütülen bu emeğin fiziksel yönünü özellikle görünür kılar. Mektuplar, kitaplar, kağıt fişler ve sabırlı tasnif, sözlüğün gerçek altyapısıdır. Bu yönüyle kitap, büyük kültürel eserlerin yalnızca parlak bir fikrin değil, sındatlaştırılmış yöntemlerin ve uzun süreli ortak emeğin sonucu olduğunu açıklar. İkinci olarak, James Murray'nin öz eğitimle kurduğu editörlük otoritesi. James Murray, kitapta akademik itibarın yalnızca seçkin kurumlarda alınan diplomalardan doğmadığını gösteren önemli bir figürdür. Mütevazı bir İskoç aileden gelen Murray, genç yaşta örgün eğitimden ayrılmak zorunda kalır. Buna rağmen dil, bilim ve tarih alanlarında sürekli okuyarak, çeşitli diller öğrenerek ve bilim çevreleriyle ilişki kurarak kendisini yetiştirir. Oxford English Dictionary'nin baş editörlüğüne gelmesi, bu kişisel disiplinin kurumsal tanınmaya dönüşmesidir. Winchester, Murray'i yalnızca bilgili bir sözlükçü olarak sunmaz. Onun asıl gücü, devasa ve dağınık bir malzeme yığınını yönetebilecek çalışma düzenini kurabilmesidir. Gönüllülerden gelen örneklerin güvenilirliğini değerlendirmek, kelimelerin anlam katmanlarını ayırmak ve yayın takvimini sürdürmek, dil sevgisinden daha fazlasını gerektirir. Murray'nin yöntemi, ayrıntıya bağlılık ile koordinasyon becerisini birleştirir. Kitap ayrıca onun çalışmasının kişisel fedakarlık boyutunu da vurgular. Sözlüğün tamamlanması onlarca yıl sürer ve Murray eserin son halini göremeden ölür. Bu durum bilimsel ve kültürel projelerde bireysel emeğin bazen sonuçtan çok süreçteki kalıcılığıyla değer kazandığını düşündürür. Üçüncü olarak William Chester Minor'ın katkıları, ruhsal hastalığı ve üretkenlik arasındaki gerilim William Chester Minor'ın hikayesi. Kitabın en çarpıcı fakat en dikkatli ele alınması gereken boyutudur. Minor, Amerikan İç Savaşı sırasında hekim olarak görev yapmış, daha sonra ağır ruhsal rahatsızlıklar yaşamış bir adamdır. İngiltere'de işlediği cinayetin ardından Broadmoor'daki Adli Akıl Hastanesi'ne yatırılır. Buna karşın, geniş kütüphanesi ve titiz okuma alışkanlığı sayesinde Oxford English Dictionary için olağanüstü verimli bir gönüllüye dönüşür. Gönderdiği çok sayıdaki alıntı, editörlerin kelimelerin tarihsel kullanımlarını belgelemesine yardımcı olur. Ancak Winchester'ın anlattığı olay, ruhsal hastalığı romantikleştirmek için bir gerekçe değildir. Minor'un bilgisi ve çalışma kapasitesi, yaşadığı hezeyanları, şiddeti ve giderek ağırlaşan acıyı ortadan kaldırmaz. Kitabın gücü bu iki gerçeği aynı anda tutabilmesindedir. Bir insan hem ciddi biçimde hasta olabilir, hem de belirli bir alanda değerli ve disiplinli bir iş üretebilir. Victoria dönemi kurumlarının ruh sağlığına, suçluluğa ve toplumsal statüye bakışı da burada önem kazanır. Minor'un görece rahat çalışma koşulları, onun eğitimli ve varlıklı geçmişiyle ilişkilidir. Böylece kitap, yeteneğin tanınması kadar kimlerin hangi koşullarda üretmeye devam edebildiği sorusunu da açar. Dördüncü olarak, Murray ile Minor arasındaki ilişki, bilginin beklenmedik kaynaklardan gelmesi, Murray ile Minor arasındaki ilişki. Kitabın duygusal merkezini oluştururken aynı zamanda bilgi dünyasındaki önyargılara dair somut bir örnek sunar. Murray ve Oxford English Dictionary ekibi düzenli ve nitelikli alıntılar gönderen W.C. Minor'un kim olduğunu başlangıçta tam olarak bilmez. Bu katkıların ardındaki kişinin bir adli akıl hastanesi mahkumu olduğunun anlaşılması eserin en bilinen dönüm noktalarından biridir. Fakat anlatının anlamı yalnızca şaşırtıcı bir kimlik ifşasında değildir. Murray, Minor'u sadece hastalığı ya da mahkumiyeti üzerinden değerlendirmemeye çalışır. Ortak ilgileri olan kelimeler, kitaplar ve tarihsel kullanım örnekleri üzerinden aralarında saygıya dayalı bir bağ gelişir. Bu bağ, akademik çalışmanın insan ilişkilerinden tamamen ayrı, soğuk bir faaliyet olmadığına işaret eder. Öte yandan Winchester, bu dostluğu eşit koşullarda kurulmuş ideal bir ilişki gibi göstermemelidir. İki adamın toplumsal konumları, sağlık durumları ve hareket özgürlükleri son derece farklıdır. Kitabın daha sağlam yorumu şudur. Bilgiye yapılan katkının değeri, katkıyı yapan kişinin toplumsal etiketinden bağımsız olarak incelenmelidir. Yine de bireyin hastalığı ve hayatındaki zararlar görmezden gelinmemelidir. Bu denge, kitabı basit bir deha anlatısından daha karmaşık hale getirir. Son olarak, Victoria döneminde dilin standartlaşması, imparatorluk ve kurumların sınırları, Winchester, OED'nin yapımını kişisel bir merakın ötesinde. Victoria döneminin geniş kültürel hedefleri içinde konumlandırır. 19. yüzyılda İngilizce, Britanya İmparatorluğu'nun ticaret, yönetim ve eğitim ağlarıyla dünyanın birçok bölgesine yayılıyordu. Buna rağmen, dilin tarihini ve kullanım çeşitliliğini kapsamlı biçimde belgeleyen tek bir sözlük yoktu. OED, bu boşluğu doldurma iddiasıyla yola çıkar. Sözlük, İngilizceyi dondurulmuş ve değişmez bir yapı gibi ele almaz. Tersine, farklı dönemlerden edebi metinler, teknik yazılar ve gündelik kullanımlardan alınan örneklerle dilin hareket halinde olduğunu göstermeyi amaçlar. Bu yaklaşım, sözlüğü bir otorite metni olmanın yanında kültürel hafıza arşivi haline getirir. Kitap, büyük kurumların hedefleriyle bu hedefleri gerçekleştiren görünmez emek arasındaki farkı da ortaya koyar. Oxford adı prestij sağlar. Fakat projenin ilerlemesi öğretmenlerin, din adamlarının, okurların ve Minor gibi sıra dışı gönüllülerin gönderdikleri fişlere bağlıdır. Bu durum, kurumsal bilgi üretiminin merkeziyetçi görünse bile çoğu zaman dağınık ağlarla çalıştığını gösterir. Winchester'ın anlatısı, dil standartizasyonunun nötr bir teknik iş değil, dönemin toplumsal hiyerarşileri, yayıncılık imkanları ve kültürel güç dengeleriyle bağlantılı bir süreç olduğunu hissettirir. Sonuç olarak The Professor and the Madman, dil tarihiyle ilgilenenler kadar biyografi, Victoria dönemi toplumu, ruh sağlığı tarihi ve kurgu dışı anlatı seven okurlar için de uygundur. Oxford English Dictionary'nin yapım sürecini öğrenmek isteyenler, kitabın alıntı fişlerine dayanan zahmetli yöntemi sayesinde bugünün dijital bilgi araçlarından önce araştırmanın nasıl yürütüldüğünü somut biçimde görür. James Murray'nin öz eğitimle gelişen editörlüğü, uzun soluklu projelerde yöntem, tasnif ve sürekliliğin önemini gösterir. William Chester Minor'un yaşamı ise insanı tek bir sıfata, ne yalnızca suçluya ne de yalnızca yetenekli katkıcıya indirgemenin yetersizliğini ortaya koyar. Kitap, ruhsal hastalığın acısını ve toplumsal sonuçlarını göz ardı etmeden, anlamlı entelektüel emeğin en beklenmedik koşullarda da ortaya çıkabildiğini inceler. Benzer popüler tarih kitaplarından ayrıldığı nokta, bir kurumun geçmişini yalnızca tarihler ve başarılar üzerinden anlatmamasıdır. OED gibi soyut ve devasa görünen bir kültür projesini iki insanın çalışma alışkanlıkları, sınıfsal konumları ve kırılganlıkları üzerinden anlaşılır hale getirir. bazı okurlar Winchester'ın dramatik anlatımını ve yan tarihsel ayrıntılarını fazla bulabilir. Buna rağmen eser, sözlükçülüğü kuru bir uzmanlık alanı olmaktan çıkarıp dil, emek ve insanlık durumuna dair erişilebilir bir incelemeye dönüştürmesiyle öne çıkar. Özellikle kelimelerin geçmişini, onları kayda geçiren insanların geçmişinden ayrı düşünmeyen okurlar için değerli bir kitaptır. Destek olmak isterseniz Simon Winchester kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.